bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Shibumi Trevanyan, kitaplarındaki kahramanları kadar şaşırtıcı yazarın başyapıtı. E Yayınları, 4. basım 1993. Türkçe'ye çeviren Belkıs Çorakçı. Altı Nokta Kayıt Stüdyolarında seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 11 Şubat 2005. Okuyan Sema Kendir. Şaşırtıcı bir kitap, şaşırtıcı bir yazar, şaşırtıcı bir kahraman. İnanılmaz ölçüde karışık ve özgün bir roman kahramanı Nikolay Hel. Yarı Rus, yarı Alman asıllı koyu bir Amerikan düşmanı. Şanghay'da doğmuş, bir Japon generali tarafından büyütülmüş. Bir Japon bilgesinden de Go oyunu öğrenmiş. Bask dili dahil 7 dili ana dili gibi konuşuyor. Plastik kartla ya da kurşun kalemle bir insanı rahatlıkla öldürebilecek ustalıkları da edinmiş. Üstün düzeydeki yakın algılama yeteneği yüzünden fotoğrafı bile çekilemeyen bu profesyonel terörist avcısı, terörcü, korkusuz mağaracı, yenilmez savaşçı ve gerçek filozof günün birinde emekli olarak yaşadığı şatosundan çıkıyor. Amansız ve acımasız bir dövüşe katılmak üzere. Şaşırtıcı bir kitap, şaşırtıcı bir yazar, şaşırtıcı bir kahraman. İnanılmaz ölçüde karışık ve özgün bir roman kahramanı Nikolay Hel. Yarı Rus, yarı Alman asıllı koyu bir Amerikan düşmanı. Şanghay'da doğmuş. Bir Japon generali tarafından büyütülmüş. Bir Japon bilgesinden de Go oyunu öğrenmiş. Bask dili dahil 7 dili ana dili gibi konuşuyor. Plastik kartla ya da kurşun kalemle bir insanı rahatlıkla öldürebilecek ustalıkları da edinmiş. Üstün düzeydeki yakın algılama yeteneği yüzünden fotoğrafı bile çekilemeyen bir profesyonel terörist avcısı, terörcü, korkusuz mağaracı, yenilmez savaşçı ve gerçek filozof günün birinde emekli olarak yaşadığı şatosundan çıkıyor. Amansız ve acımasız bir dövüşe katılmak üzere. Karşısında ana şirket vardır. CIA'yı bile denetim altında tutabilen bir kuruluştur bu. Dünyanın bütün enerji kaynaklarını, bütün ekonomik zenginliklerini kontrol etmek istemektedir. Bir yandan da OPEC'in gözü doymaz mal mülk çılgınlığıyla ortaklığı vardır. Trevanyan, en az roman kahramanı Nikolay Hel kadar gizlerle dolu bir yazar. Kim olduğunu yalnız yayıncısı biliyor, nerede doğduğunu ise yalnız kendi biliyor. Şu anda hangi adreste oturduğu herkesten gizli. Çocuk denecek yaşta okulu bırakıp hayata atılmış, 10 yıl sağda solda serserilik etmiş, yaşanmamış saydığı bir askerlik döneminden sonra 4 ayrı bilim dalında 4 ayrı diploma almış, doktora yapmış. Paris başta olmak üzere Tokyo, Montreal, New York, Roma gibi şehirlerde 45 yıl yaşamış, bilindiği kadarıyla yaşamı süresince 50 kez mekan değiştirmiş bir yazar. Kolay unutulmayacak bir kitap elinizdeki. Bu kitap içinde Kishikawa, Otake, Delandes, Lukago olarak görülen kişilerin anılarına sunulmuştur. Yukarıda adı geçenler dışında kitapta sözü edilen bütün kişi ve kuruluşlar tümüyle uydurmadır. Ne var ki içlerinden bazıları bunun farkında değildir. Shibumi'nin Oyun Planı. Bölüm 1. Fuseki. Oyunun açılış bölümüdür. Üzerinde oynanılan tahtanın tümü göz önüne alınır. Bölüm 2. Sabaki. Güç bir durumdan çabuk ve esnek bir manevrayla kurtulma çabasıdır. Bölüm 3. Seki. Nötr bir durum olup taraflardan hiçbirinin avantajı yoktur. Bölüm 4. Utage. Bir özveri hamlesidir, rizikoludur. Bölüm 5. Shiko. Hızlı bir saldırıdır. Bölüm 6. Tsuru no Sugomori. Taşların kendi yuvalarına çekilmesidir. Rakip taşların zarif bir manevrayla ele geçirilmesi demektir. 1. Fuseki. Washington. Sinema perdesinin üzerinde sayılar sırayla yanıp sönüyordu. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 derken perde karardı ve özel izleme odasının duvarlarına aralıklarla yerleştirilmiş ışıklar bir bir yandı. Göstericiyi işleten adamın ince metalik sesi odalar arası konuşma aracından yükseldi. "Siz hazır olunca ben de hazırım Bay Star." Salondaki tek seyirci T. Daryl Star önündeki panelde bulunan bağlantı düğmesine basıp konuştu. "Hey arkadaş, söylesene bana filmin başındaki bu sayılar ne demek oluyor?" Buna akademik başlangıç diyorlar efendim. Bir tür şaka olsun diye önce onları verdim ekrana. Şaka mı? Evet efendim. Yani filmin konusunu düşünürseniz böyle ticari bir başlangıç biraz komik geliyor, öyle değil mi? Neden komik oluyor? Şey yani filmlerdeki şiddet olaylarından ne kadar çok kişinin yakındığını düşünürseniz. T. Daryl Star homurdanarak yumruğunun tersini burnuna sürttü. Sonra da ışıklar söndüğünde tepesine ittiği pilot tipi güneş gözlüklerini yeniden aşağı indirdi. Şaka. Tam da sırasıydı. Bir fiyasko olmuşsa tutuşan kendi kuyruğu olacaktı. Bu işte en küçük bir hata yapılmışsa Bay Diamond'la adamlarının bunu derhal fark edecekleri ortadaydı. Kılı kırk yaran piçler, CIA'in Orta Doğu faaliyetlerini ellerine geçirdiklerinden bu yana bütün zevk ve eğlence gereksinimlerini onun bunun yaptığı küçük hatalara parmak basarak karşılıyorlardı her geriler. Star elindeki puronun ucunu ısırdı, ısırdığı parçayı yerdeki halıya tükürdükten sonra puroyu çatlak dudakları arasında biraz çevirip yaktı. En yüksek rütbeli ajan olmak ona hiç değilse Havana puroları içebilme hakkını kazandırmıştı. Çocukluğunda Lone Star sinemasında yaptığı gibi iyice aşağıya kayıp bacaklarını öndeki koltuğun üzerine attı. O zamanlar öndeki çocuk buna karşı çıkmaya yeltense Star ona bir tekmede kıçını köprücük kemiklerinin arasına geçireceğini söylerdi. Öteki çocuk sinerdi bunun üzerine. Çünkü T. Daryl Star'ın bir tür zorba olduğunu, istediği zaman önüne gelen çocuğu tepeleyebileceğini bilmeyen yoktu. Tabii artık o günlerin üzerinden nice yıl, nice tekme ve yumruk geçmişti ama Star'ın huyunda pek bir değişiklik olduğu söylenemezdi. Zaten CIA'in en yüksek rütbeli ajanı olmak için gerekli öğelerin en başında bu geliyordu ve bir de tecrübe, sonra da kurnazlık, bir de tabii vatanseverlik. Star saatine baktı, 4:02 vardı. Bay Diamond filmin tam 4'te gösterilmesi için çağrıda bulunmuştu. Yani bir başka deyimle Bay Diamond bu salona girdiğinde Star'ın saati tam 4'ü göstermiyorsa saati derhal tamirciye götürmek gerekirdi. Yeniden önündeki düğmeye bastı. Film nasıl genellikle gösterimci, ne koşullar altında çektiğimizi düşünürseniz fena sayılmaz diye yanıtladı. Roma Uluslararası Havaalanı binasında ışık düzeni pek yanıltıcı. Doğal ışıkla tepedeki floresanların karışımı. Filtre olarak CC birleşimi kullandım. Phase stop'um da ta aşağıya indirdim. O zaman da tabii netleştirme güçleştir renk kalitesine gelince. Senin o kıytırık sorunlarını dinlemek niyetinde değilim. Özür dilerim efendim. Sorduğunuz soruyu yanıtlamaya çalışıyordum. Yanıtlama. Efendim? Salonun arkasındaki kapı şırak diye açıldı. Star saatine baktı. Saniye kolu 5 adım gerideydi. İçeri giren 3 adam sıralar arasındaki yoldan hızla öne doğru ilerlediler. En önde Bay Diamond vardı. Yaşı 40'ların ikinci yarısında ince, zımba gibi bir adamdı. Üstüne hokka gibi oturan kusursuz giysileri zihninin de ne kadar düzenli çalıştığını ortaya koyar gibiydi. Hemen arkasından baş yardımcısı yürümekteydi. Uzun boylu, gevşek eklemli, akademik havalı bir tip. Diamond zaman harcamaktan hoşlanmadığı için bir toplantıdan öbürüne giderken yolda emirler yağdırmak alışkanlığındaydı. Baş yardımcının kemerine asılı ses kayıt makinesi bu nedenle her zaman kalçasının üstünde sallanır dururdu. Duyarlı alıcıyı da gözlüklerinin madeni çerçevesine monte ettirmişti. Hep Bay Diamond'ın bir adım gerisinde yürür, yanı başına oturur, ağzından çıkan tek heceyi kaçırmamak için kafasını ona doğru eğik tutmaya çalışırdı. CIA'nin katı atmosferi içinde gelişebilecek espri anlayışı göz önüne alındığında, Bay Diamond'la durmadan ona sokulmaya çalışan baş yardımcısı arasında homoseksüel ilişkiler bulunduğu yolunda dedikodular çıkması çok doğaldı. Yapılan esprilerin büyük bölümü Bay Diamond birden olduğu yerde duruverirse baş yardımcının burnunun ne olacağı konusuna yönelikti. Arkadan gelen ve içine düştüğü hızlı eylem ve düşünce temposundan şaşkına dönmüş gözüken üçüncü adam bir Arap'tı. Sırtındaki batılı giysileri koyu renk, pahalı ama üstüne uymayan türdendi. Aslında suç derzi de değildi. Arap'ın vücudu güven ve disiplin gerektiren giysilere göre yaratılmamıştı bir kere. Diamond Star'ın sırasının karşı tarafındaki kenar koltuğa oturdu. Baş yardımcı hemen onun arkasındaki yere yerleşti. Filistinli'ye gelince o bir süre kimsenin kendisine nereye oturacağını göstermemesinden tedirgin gibi gözüktüyse de sonunda arkalarda bir koltuk beğenip içine gömüldü. Bay Diamond mikrofonun sözlerini rahatça alabilmesi için başını hafif arkaya çevirerek zihnini meşgul eden düşüncelerin sonunu getirdi. Önümüzdeki 3 saat içinde bana aşağıdaki konuları hatırlat. 1. Kuzey Denizi'ndeki petrol kuyusu kazası ve olayın kitle haberleşme sisteminde örtbas edilmesi. 2. Alaska boru hattının yarattığı çevre kirlenmesini inceleyen o profesör olacak herifin kaza süsü verilerek ortadan kaldırılması. Bu konuların ikisi de artık bitiş safhasında sayılırdı. Bay Diamond hafta sonunda biraz tenis oynayabilme umudundaydı. Tabii bu CIA salakları Roma Havaalanı harekatının içine etmemişlerse. Aslında yapılan iş basit bir bozgun eylemiydi. Bir terslik çıkmasına neden yoktu. Ama ana şirket onu CIA'nin Orta Doğu faaliyetlerinin başına getirdiğinden beri geçen 6 ay içinde Diamond, hiçbir eylemin CIA'nin hata çizgisinin altına inecek kadar basit olmadığını öğrenmiş bulunuyordu. Diamond ana şirketin neden ortaya çıkmadığını, neden CIA ve NSA'nin paravanı arkasında kalmayı seçtiğini çok iyi biliyordu ama anlaması işini kolaylaştırmıyordu. Ana şirketin yönetim kurulu başkanı onu bu göreve yollarken CIA ajanlarını geri zekalılara iş verme kanununa katkımız olarak düşün dediğinde bunu da pek komik bulmamıştı zaten. Diamond henüz Star'ın eylem raporunu okumamıştı. Bu işi de şimdi bitirebilmek için elini arkaya uzattı. Baş yardımcı zaten bunu bekliyordu. Elinde hazır tuttuğu sayfaları patronun parmakları arasında tutuşturdu. Birinci sayfaya göz atarken Diamond alçak sesle "Proyu söndür Star" dedi. Sonra elini havaya kaldırdı. Bu hareketi üzerine duvardaki ışıklar hemen kararmaya başladı. Daryl Star ortalık kararırken renkli gözlüklerini tekrar kafasının üstüne itti. Bu arada projeksiyonun ışığı da havadaki mavi dumanlar arasından ileriye doğru uzanıverdi. Ekranda kocaman, kalabalık, faal bir havaalanı binasının içi belirdi. Star kelimeleri yuvarlaya yuvarlaya, "Burası Roma Uluslararası Havaalanı" dedi. Zaman ayarı Greenwich saatine göre 13.34. Tel Aviv'den gelen 414 uçuş numaralı uçak alana yeni inmiş. Eylem başlayana kadar biraz daha zaman geçecek. İtalyan gümrük görevlileri pek hız rekortmeni sayılmaz. Star, Diamond'ın sesi bezgindi. "Buyurun. O proyu neden söndürmedin?" "Vallahi doğrusunu söylemek gerekirse söndürmemi istediğinizi duymamıştım. İstemedim, emrettim." Bir yabancının önünde küçük düşmekten utanan Star bacağını öndeki koltuktan indirip yeni yaktığı proyu ayağıyla halının üstünde ezdi. Gururunun incindiğini belli etmemek için hiçbir şey olmamış gibi konuşmayı sürdürdü. "Sanırım buradaki Arap dostumuz bu işi nasıl başardığımıza hayran olacaktır. Tereyağdan kıl çeker gibi gitti her şey." Geniş açılı görüntü, gümrük ve vize kapısı, insanlar uzunca bir kuyruk oluşturmuş, türlü sabırsızlık belirtileri göstererek bekleşiyorlardı. Gülümsemeyi sürdürebilen tek tük kimseler ya pasaportlarında ya da bagajlarında bir terslik çıkacağından emin olanlardı. Beyaz, sivri sakallı bir ihtiyar bankonun üstüne eğilmiş, derdini gümrük görevlisine üçüncü kere anlatıyordu. Tam arkasında 20 yaşlarında iki delikanlı durmaktaydı. Renkleri güneşten yanmıştı. Üstlerinde haki şortlar ve yakası açık tişörtler vardı. Çantalarını ayaklarıyla iterek ilerledikleri sırada kamera yaklaşıp ikisini kalabalıktan ayrı olarak gösterdi. Star hiç gereği olmadığı halde işte hedeflerimiz bunlar diye açıkladı. Arap çatlak ve tiz bir sesle doğru diye onayladı. Bir tanesini tanıyorum, bağlı olduğu örgütte Avrim diye bilinir. Öndeki genç gülünç ve abartmalı bir hareketle arkalarında duran kızıl saçlı güzel kıza sırasını teklif etti. Kız teşekkür anlamında gülümsedi ama başını iki yana salladı. İtalyan gümrük görevlisi sıkkın bir ifadeyle ilk gencin pasaportunu eline alıp açtı. Gözleri durmadan kızıl saçlı kızın iri göğüslerine doğru kaymaktaydı. Bluzun altında başka bir giysi bulunmadığı öyle belliydi ki. Gümrükçü pasaporttaki resimden başını kaldırıp gencin yüzüne baktı, sonra bakışlarını tekrar resme çevirdi. Star, o fotoğraf herif bu özenti sakalı bırakmadan önce çekilmiş diye açıkladı. Bu sırada gümrük görevlisinin omuz silkip pasaportu mühürlediği görüldü. İkinci delikanlıya da aynı güvensiz ve beceriksiz muamele yapıldı. Ama onun pasaportuna iki kere mühür basıldı. Bunun nedeni kızıl saçlı kızın memeleriyle fazlaca ilgilenen görevlinin ilk seferinde mührü stampaya basmayı unutmuş olmasıydı. İki genç çantalarını yerden alıp omuzlarına taktılar. Oracıkta bir akrabalarını karşılamaya çalışan kalabalık İtalyan ailenin arasından özürler mırıldanarak geçmeye savaştılar. Star önündeki düğmeye basıp "Tamam, artık yavaşlat," diye komut verdi. Dananın kuyruğu neredeyse kopacak. Filmin dönüş hızı 1/4'e iniverdi. Birbirlerini titrek biçimde izlemeye başlayan film karelerinde delikanlıların sanki çevrelerindeki hava değil de jelatinmiş gibi hareket etmeye başladıkları görüldü. Önde giden başını çevirip kuyruktaki birine yavaşça gülümsedi. Tüm hareketler aydaki yer çekim koşullarında canlandırılan bir baleyi düşündürüyordu. İkinci genç kalabalığı süzerken yüzündeki kayıtsız gülümseme donuverdi. Ağzı açıldı, sesi çıkmayan bir çığlık görüldü. Haki gömleğin önü yarılıp dışarıya kanlar fışkırmaya başladı. Daha o dizüstü düşme işlemini tamamlayamadan ikinci bir kurşun gelip yanağını boydan boya yırttı. Kamera tembel tembel dönüp ikinci genci buldu. Çantasını yere atmış, yavaşlatılmış adımlarla duvar dibinde dizili dolaplara doğru koşuyordu. Omzuna kurşun girdiğinde havada bir takla attı, dolaplara zarif bir hareketle çarpıp geri tepti. Kalçasında da kızıl bir mağara açılmıştı. Cilalı taş zeminin üstüne yanlamasına kayıp orada kaldığı sırada üçüncü bir kurşun kafasının arkasına uçurdu. Kamera binanın içini tarıyordu. Aradığı iki adamı buldu, kaybetti, yeniden buldu. Net değildi adamların görüntüsü. Birlikte camlı giriş kapılarına doğru koşmaktaydılar. Görüntü netleştirilince adamların uzak doğulu olduğu anlaşıldı. Birinin elinde otomatik bir silah vardı. Birden sırtı arkaya doğru kıvrıldı, elleri havaya kalktı. Yeri öpmeden önce bir sürede ayak parmakları üzerinde kaymayı sürdürdü. Elindeki silah yere çarptığında salonda hiç ses duyulmadı. Adamlardan ikincisi cam kapıya varmıştı. Dışarıdan gelen bulanık ışıkta silüeti belli oluyordu. Kapının camı adamın başının az üzerinde bir yerden kırılınca siper almak için öne doğru eğildi, sonra yan dönüp kapısı açık bekleyen asansöre saldırdı. O sıra asansörden bir grup okul çocuğu çıkmaktaydı. Küçük bir kız yere doğru kaydı. Saçları sanki suyun içindeymişçesine yelpaze gibi açıldı. Serseri bir kurşun karnına girivermişti. İkinci kurşun uzak doğuluyu iki kürek kemiğinin arasından yakalayıp asansörün yanındaki duvara yavaşça yasladı. Yüzünde ıstırap dolu bir sırıtma görülüyordu. Sırtına giren kurşunu yolup çıkarmak istercesine elini arkasına götürmekteydi. Yeni gelen kurşun avucunu delip omurgasına saplandı. Ağır ağır yere doğru kaydı, kafası asansörün içinde yattı kaldı. Asansörün kapısı tam kapanacakken aradaki engelin basıncıyla gerisin geri açıldı. Gene kapandı, gene açıldı, kapandı, açıldı. Kamera binanın içini ağır ağır taramayı sürdürüyordu. Çekim yüksek bir yerden yapılmıştı. Yere düşen çocuğun çevresini şoka kapılmış şaşkın öğrenciler toplanmıştı. Bir oğlancık ağzını açıp güçlü ama sessiz bir çığlık kopardı. Havaalanı görevlilerinden ikisi ellerinde minik İtalyan otomatik tabancalarıyla yerde yatan doğullara doğru koşuyorlardı. Bir tanesi hala ateş etmekteydi. Ak keçi sakallı ihtiyar kendi kanından oluşmuş gölcüğün ortasına oturmuş, ayaklarını dümdüz karşıya uzatmıştı. Kumlarla oynayan bir çocuk gibi. Yüzünde olanlara inanmamanın ifadesi vardı. Gümrük görevlisine her şeyi çok iyi anlattığından öyle emindi ki. İsrailli gençlerden biri yok olmuş yanağının üstüne yatmıştı. Çantasının hala omzunda takılı olması şaşırtıcıydı. Akrabalarını bekleyen İtalyanlar arasında da yavaşlatılmış, stilize bir menüeyi andıran hareketler görülmekteydi. İçlerinden üçü yerde yatıyordu, diğerleri ağlaşıyor, diz çöküyor. Bu arada bir genç topukları üzerinde dönüp duruyor, yardım getirmek ya da canını kurtarmak için hangi tarafa koşması gerektiğini saptamaya çalışıyordu. Kızıl saçlı kız kazık kesilmiş gibiydi. Dehşetle açılan gözleri az önce kendisine sırasını vermeye çalışan gençten ayrılamıyordu. Kamera sonunda dolapların yanına serilmiş yatan ve kafasının arkası olmayan gencin üzerinde kala kaldı. Star, hepsi bu kadar baylar dedi. Projeksiyonun ışığı söndü, duvar ampulleri gittikçe güçlenerek normal hallerini buldular. Star Diamond'dan veya Arap'tan gelebilecek soruları karşılamak üzere oturduğu yerde yarı döndü. Evet dedi. Diamond'ın gözü hala boş ekrandaydı. Üç parmağının ucunu hafifçe dudaklarına yaslamış, eylem raporu kucağında öylece oturuyordu. Parmaklarının çenesine doğru kaymasına izin verirken alçak sesle "Kaç kişi?" diye sordu. "Efendim, bu eylemde kaç kişi öldü?" Ne demek istediğinizi anlıyorum efendim. İşler tahmin ettiğimizden biraz daha fazla cıvıdı. İtalyan polisine pek sokulmayın diye talimat vermiştik ama anlaşılan emirleri birbirine karıştırmışlar. Bu da pek bir yenilik sayılmaz. Ben bile biraz güçlük çektim. Kurşunlarım İtalyan polisinin sanılsın diye Baretta tabanca kullanmak zorunda kaldım. Oysa Baretta'nın el silahı olarak gücü kasırganın yanında osuruk bile sayılmaz. Babam öyle derdi. Elimde bir Smith & Wesson olsa o iki Japon'u iki kurşunda sererdim. Ateş hattıma giren o küçük kızcağızı da vurmazdım.